tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinizinde birlikteliğimiz başladığı programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta Anadolu'nun fethine, Türklerin Anadolu'nun fethi hareketlerine bir giriş yapmıştık hocam. Bu hafta devam edeceğiz. Ama hep olduğu gibi dinleyicilerimizden bize ilk arayana bir kitap armağanımız var. Ben telefon numaralarımızı hem soruları hem yorumları hem de kitap armağanımız için anımsatayım dinleyicilerimize. Ardından Güray hocamızla sohbetimize başlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramızda 535-472-60-11. Hocam, bu hafta hangi kitabı ilk arayan dinleyicimize armağan ediyoruz?
Evet, bugün programımızda ünlü Selçuklu komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur adlı kitabı Profesör Doktor Ali Sevim hocamızın hazırlamış olduğu Türk Tarih Kurumu yayınlarından 80. yıl anısına çıkmış olan bu eseri hediye ediyoruz. Çok güzel bir tarih kitabı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de tarih severler için hakikaten bir biyografi eseri. Dört Selçuklu komutanı, Anadolu Fatihi, Suriye Fatihi ve Anadolu'nun yurt olmasında, vatan olmasında temel atmış olan bu komutanların hayatlarını dinleyicilerimiz, tarihli dinleyicimiz bu kitabı alarak, okuyarak öğrenmiş olacak. Böylece Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur'un hayatını da, kahramanlıklarını, yaptıkları en önemli faaliyetleri de detaylı şekilde öğrenmiş olacaklar. Gerçekten okunması gereken bir kitap.
Aslında hocam geçen hafta bizim giriş yaptığımız konuyla da ilgili.
Evet, Anadolu'nun fethinde katkısı olan komutanlar her birisi. Geçen hafta da bu isimlerden bahsettik. Aksungur'un Haşhaşiler tarafından şehit yapıldığını, şehit edildiğini, Artuk Bey'in Kudüs kuşatmasını, yine Afşin Bey'in, Atsız Bey'in Anadolu'daki yer isimlerinin bile bildiğiniz gibi konulmasında katkısı olan isimler olduğunu belirttik. Mesela Ankara'nın fethini de aynı şekilde bu komutanlar yapmışlardır. Artuk Bey, Atsız Bey Ankara'dan Kudüs'e, Suriye'ye kadar olan sahada birçok seferler yönettiler. Büyük savaşlara katıldılar. Özellikle Haçlı Savaşları'nda katkıları oldu her bir komutanın. Bütün bu olayları da detaylı şekilde bu tarih kitabında görüyoruz. Gerçekten de heyecanlı bölümler var kitabın. Hayırlı olsun diyoruz şanslı dinleyicimize.
Hocam, dinleyicimiz de belli oldu. Şimdi Neslihan yazıyor, beni uyarıyor. Arayan dinleyicimiz budur diye. Bu kez de Suudi Arabistan'dan, Güray hocam, Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimiz bizi ilk aradı ve bu çok önemli ve çok güzel. Ben buradan aktarayım dinleyicimize. Görecek gerçi, baskısı da çok güzel kitabın. Ciltli kapak. Keyifli okumalar diliyoruz Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimize. Bir de çok size, bize, Neslihan'a, bana, kumanda masasında Ayhan'a, herkese, ekibimize çok teşekkür etmiş bu program için değerli dinleyicimiz Mehmet Usluoğlu. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Hocam, Romanya'dan Suudi Arabistan'a, Japonya'dan işte Viyana'ya, Hollanda'ya kadar dinleyicilerimiz arıyor. Her nedense bu coğrafya, yani bizden kitap olsun, soru olsun arayan dinleyicilerimizin yayıldığı coğrafya, Osmanlı İmparatorluğu'nun, bu büyük imparatorluğun ulaştığı alanları hatırlıyor. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
Evet, Selçuklu Devleti'nin de çağdaş olarak baktığımız zaman ulaştığı sahalar tabii Osmanlı'ya göre biraz daha farklı ama dünyada Avrupa'nın bir bölümüne Selçuklular da ulaşmış bulunuyorlardı. Osmanlı Avrupa ortalarına kadar ulaştı. Akdeniz'e, Karadeniz'e, Umman Denizi'ne, Hint Okyanusu'na seferler düzenledi. Japonya'ya kadar ulaştı. Afrika'nın güneyine kadar çeşitli vesilelerle gidişler oldu. Tabii ki çok geniş bir dünyada tarih varlığımız var. Dünyanın her yerinde bir şekilde dokunduğumuzu söyleyebiliriz. Tarihsel olarak da bunun belgeleriyle şahitliğini yapabiliyoruz. Tabii bugün için Amerika'da da, Japonya'da da, Kore'de de, Rusya'da da, dünyanın her bir kıtasında da, artık Türkiye Cumhuriyeti tarihi döneminde de dünya küresel bir köy diyebileceğimiz şekilde küçüldü. Ulaşım araçları, gereçleri artık dünyayı bu hale getirdi. Bugün itibariyle ulaşmadığımız yer yok diyebiliriz. Dinleyicilerimiz çok uzaklardan bizi dinliyorlar. Tarihi öğreniyorlar. Tarihin böyle çok ders alınacak ibretli tablolarını merak edenler bu vesileyle öğrenmek istediklerinde çok kolaylıkla ulaşarak öğrenebiliyorlar.
Evet hocam, biz yavaş yavaş başlayalım konumuza. Geçen hafta bir giriş gerçekleştirmiştik ama bugün bir Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, devletimizin bir operasyonu var. Kaçınılmaz bir operasyon olduğu konusunda da kamuoyu hemfikir. Yani başımızda olan olaylara seyirci kalmamız da mümkün değil. Dolayısıyla bizi de etkileyen bir durum söz konusu. Bu Celavrus denilen, Menbiç denilen bölge. Aslında programlarımızda biz bunları sizin yaklaşımlarınızla gündeme getirdik ama kısaca bir anımsamak gerekirse bu bölge ve üstelik ilginç de bir belki tevafuk, 24 Ağustos tarihinde Mercidabık Savaşı'nın, Yavuz Sultan Selim'in Memlükleri yendiği savaşın geçtiği bölgeler galiba hocam buralarda. Bugün de 24 Ağustos ve silahlı kuvvetlerimizin zorunlu bir operasyonu söz konusu. Bu bölge önemli hocam bizim tarihimiz açısından da bugünün bizler için de.
Evet, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin tabii ki bölgedeki tarihsel varlığını bütün dünya bilmektedir. Menbiç hattında, Cerablus-Menbiç hattında bir temizlik harekatı var. Bu Türkiye'yi içeriden dışarıdan terör dolayısıyla tehdit eden bazı unsurların oraya yerleşmiş olması tabii ki tarihsel bir takım gerekçeleri de bulunmaktadır. Buraları çok önceden bu yana bir tarihsel varlık olarak Anadolu ile doğrudan irtibatlı geçit hatları olmanın yanı sıra tarihsel kimliğine şöyle bir atıf yapacak olursak Artukoğlu Belek Gazi'nin şehit düştüğü yerdir Cerablus bölgesi. Burada hayat vermiş, can vermiş şehitler ve gaziler bulunmaktadır. Yani Halep, Urfa hattı, Antep hattına kadar olan bölge tamamıyla ilk fethedilen bölgeler arasında yer almaktadır. Türklerin ve İslam tarihi boyunca da Abbasiler zamanında Horasan sipahilerinin yerleştiği ilk üstür. Özellikle Selçuklu Abbasi Bizans savaşlarında bu bölgedeki Horasan sipahilerinin karakolları bulunuyordu. Yani Caber Kalesi de bu hatla irtibatlıdır. 1921 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'na göre de Caber hattının güvenliğini sağlamakta, uluslararası anlaşmalara göre de Türkiye'ye bir hak olarak tanınmıştır. Kaldı ki bölgedeki bu güvenlik şu anda anlaşma vesaire ihlal edilmiş bulunmaktadır. Türkiye çok haklı uluslararası gerekçeler artık had safhaya ulaştıktan sonra yüz binlerle ifade edilen bölgedeki sivil halkın da mağdur ve tabii çok da büyük bir trajedi yaşamasıyla bu noktaya gelmiştir. Haklı gerekçelerle Türkiye geçici bir şekilde, yani açıklamada o şekilde görünüyor, bölgeye terör tehdidine karşı, terör yerleşmesine karşı bir uluslararası koalisyonla da işbirliği içerisinde operasyon yapmaktadır. Hayırlara vesile olsun, zaferler daim olsun diyelim. Özellikle teröristlere karşı yapılan bu mücadeleyi dünyanın güvenliği açısından da önemli görüyoruz. Özellikle Suriye tarihinde baktığımız zaman bölgedeki Selçuklu beyliklerinden bahsedebiliriz. Anadolu'nun fethinde görev alan komutanların bu bölgedeki savaşlarından bahsedebiliriz. Bu hat üzerinden Antakya'ya bir geçiş vardır tarih boyunca. İşte Lazkiye'ye, Şam'a giden yol üzerindedir Cerablus. Yine bölgedeki Doğu-Batı güzergahında da bu Fırat Nehri'nin üzerinde bulunan kol hakikaten büyük bir tarihi yol olarak değerlendirilebilir. Anadolu'nun Halep'le olan ilişkisini, tarihsel bağını tutan bir hattır burası. gerçekten de stratejik noktalar olmakla birlikte Türkiye'nin iç güvenliği açısından da en önemli bölgedir. Türkiye bölgede kendi şehirlerinin güvenliğini, hakimiyetini, kendi sınırlarımız içerisindeki kontrolü sağlamak için bile bölgede güvenilir unsurların komşuluğuna ihtiyaç duymaktadır.
Hocam, terörist unsurlardan bölgenin mutlaka arındırılması gerektiği açık. Çünkü artık düğünde çoluk çocuğun yanında bomba patlatacak kadar alçalmış insanlardan bahsediyoruz. Yani insan demek de belki yanlış.
Evet.
Küre hocam, yavaş yavaş dilerseniz geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Az önceki dileklerinize biz de tabii ki katılıyoruz. Başarıyla sonuçlanacağından da operasyonlarımız eminiz. Allah kolaylık versin askerimize, ordumuza. Buyurunuz hocam.
Evet. Anadolu'nun fethi hareketlerinde Emevilerden bu yana başlayan seferlerden bahsetmiştik geçen programımızda. İşte bunlardan ilkinin Hulefai Raşidin dediğimiz İslam halifelerinden özellikle Hazreti Osman zamanında başladığını, daha sonra Muaviye zamanında karakollar oluşturulduğunu ve İstanbul'a seferlerin de yönetildiği üslerin Suriye'nin bu bölgesinde konuşlandığını, Adana Hatay hattında da bu yerleşimlerin yani İslam fetih hareketlerinin içerisinde Türklerin de bulunduğunu bildiğimiz için 670'li yıllardan itibaren başladığını söyleyebiliriz. Emeviler zamanında Battal Gazi'nin yapmış olduğu seferlerde de benzeri bir durumu görüyoruz. Abbasiler zamanında Harun-ur Reşid'in şehzadeliği sırasında yapılan ordu seferlerinde de İstanbul kuşatmasında da yine Horasan'dan gelmiş olan Türk askerleri görev alıyorlardı. Ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Selçuklu'dan önce bir takım yerleşimler, keşif hareketleri olmuştu. Selçuklu Devleti kuruluş sırasında da şöyle olaylarla Anadolu'yu keşfetmeye çalıştı. Çağrı Bey'in bildiğiniz gibi iki önemli seferi var. Üçüncüsünde de bir komutan başında kol olarak gönderildiğini görüyoruz. Ve bu çok özellikli seferlerdir. Kervan kılığında Anadolu'ya gelen 1014-1017 yıllarındaki seferler hakikaten bir keşif seferi olarak değerlendirilmektedir. Yine 1038 yılında bildiğiniz gibi Dandanakan Savaşı öncesinde Selçuklu Devleti'nin İran'da bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasıyla birlikte aynı zamanda Gazne Devleti de İran'dan çekiliyordu. Yani 1036-1038 yıllarında Nesa ve Serahs adını verdiğimiz
Peş peşe gelen değil mi hocam? Evet.
savaşlardan sonra Gazne İmparatorluğu ya da Gazne Devleti'nde hükümdar olarak bulunan Sultan Mesud'un İran'dan çekilmesi aslında Türkmenlerin küsmeleriyle de ilgilidir.
Hocam,
Şöyle.
Sultan Mesut'un kibrini burada
Evet.
Refik Turan hocamız defalarca vurgulamıştı. Devlet başkanlığı demek ki kibir
İşte
gibi.
bu durum
Evet.
Selçukluların prestijini artırdı. Siyasi hakimiyetlerini, otoritelerini artırdı ve bir şekilde Gaznelilerin küstürmüş olduğu Türkmenler, Türkmen beyleri, komutanları, boyları Selçuklularla işbirliği yaparak orada yepyeni, çok daha büyük bir devletin ortaya çıkışına katkı yapmaya başladılar. Yani Selçuklu'ya bağlı olan Türkmen beyleri artık büyük bir devletin temelini atıyorlardı. Ancak Gaznelilerden de ayrılarak gelmiş olan beyler de önemli bir kısmı. Dolayısıyla Selçuklu beylerinin uzun vadeli bir şekilde istikrarlı, azimli ve planlı politikalarıyla Anadolu fethini kurgulamaya başlamalarının da 1040 yılındaki kuruluş aşamasında temellendirildiğini söyleyebiliriz. Çünkü Sultan Mesud'dan kaçan Gazneli komutanların Selçuklu'ya sığındıklarında Selçuklu onlara yurt veremeyince Anadolu'ya yönlendiklerini görüyoruz.
Hocam, bu önemli bir
Yani
tez. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Ben
şöyle
bunu daha önce...
1038 yılında Gazneli beylerinin sığındığı yer evet Selçuklu beyleridir ama Anadolu'ya gelmişlerdir oradan da. Selçuklu beyleri Tuğrul ve Çağrı beyler bu komutanları Anadolu'ya yönlendirdiler.
Hocam,
Yani
daha dandanakan
konuya
olmadı ama.
Dandanakan olmadan önce geliyorlar. Bunu ifade etmek gerekiyor burada. Çağrı Bey evet daha önceden keşif hareketleri yapmıştı, coğrafyayı biliyordu. Selçuklu beyleri onların Anadolu'ya yönlenmesini istedi. Yani Gazne hükümdarından küserek ayrılan Türkmen beylerinin ve nüfusunun Anadolu'ya yerleşmeye başlaması harekatı 1038 yılıdır. Daha sonraki olaylara baktığımız zaman 1040 yılından sonra planlama olduğunu görüyoruz. Nişabur baş şehrinde ve sonrasında da tabii Rey'in başkent olmasıyla, bugünkü Tahran yakınlarındaki başkentin kurulmasıyla Anadolu'nun keşif hareketleri bir fetih hareketine birkaç yıl sonra dönüşecektir. Çünkü 1038'de bu hazırlık tamamlanmıştır. Yani yerleşmenin de başladığını söylüyoruz.
Aslında. Yani hocam şimdi sizin ifadenize göre daha devlet kurulmadan, Selçuklu Devleti 1040'da kurulmadan önce böyle bir strateji gündeme gelmişti.
Konuyu şu şekilde de ifade edelim. İran bölgesinin hakimi Selçuklu Devleti kurulmadan önce hangi devletti? Gazne Devleti'yle. Gazne Devleti bu Türkmen beylerini küstürüp İran'daki hakimiyetini kaybedince Selçuklular bu işi yönetmeye başladılar. Gazne Devleti'nin Anadolu'yu fetih, Anadolu'yu keşif gibi bir derdi, bir politikası olmadı aslında. Gazne Devleti daha çok İran'da hakimiyeti sağlamak, İran'da bir birliği, siyasi birliği sağlamak ve bir eyalet olarak İran'ı yönetmek gibi bir amaç güdüyordu. Yani Mavera-ün-Nehir, Horasan bölgesi, Irak-ı Acem, Irak-ı Arap dediğimiz bölgelerin hepsini Sultan Gazneli Mahmud kontrol ediyordu. Kendisinin de şehzadelik yaptığı bölge bu bölgeydi. Sultan Mesud da aynı şekilde Mahmud'un politikalarını devam ettirmek istedi. Ancak onun idari beceriksizlikleri ve babasından olan farkları bunu sağlamasına engel oldu. Bir şekilde yanındaki beyleri tek tek küstürmeye başladı. Çünkü babasının çok güvendiği bu beylerin hemen hemen hepsine cezalar veriyor. Birbiri ardınca onlara görevlerinde son vererek, vezirlere vesaire yapmış oldukları, ayrıca merkez teşkilatına olan güveni de sarsarak Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna zemin hazırlıyordu. Dolaylı bir sonuç olarak. Selçuklu Devleti'nin 1043 yılında, 1044-1045 hemen hemen her yıl Anadolu'ya olan seferlerini işte bu komutanlar, yani Gazneli'den Selçuklu'ya küskün olarak gelmiş olan ve Selçuklu'nun yönlendirmiş olduğu komutanlar yönettiler. İşte bu komutanların isimlerini hemen burada belirtelim.
Beydoğdu Bey var mı hocam aralarında?
Beydoğdu Bey tabii saf değiştiriyor. Beydoğdu Bey bu bölgeye gelmiyor ama Anadolu'ya gelenler içerisinde görülmüyor ama bölgede özellikle Hindistan bölgesinde, Horasan, İran bölgesinde.
Doğu'da hocam tabii, yani. Evet. O bölgede. Hocam sayacaktınız, buyurunuz.
Boğa Bey, Göktaş Bey, Mansur Bey, yine Oğuzoğlu Bey, Dana Bey, Anası Oğlu Bey. Bunların hepsi Gazne Türkmenlerinden. Selçuklu'ya sığınan, Selçuklu beyleriyle birlikte Anadolu'nun fetih hareketlerine katılan Gazne beyleri. Yani Gazne Devleti'nin Türkmenleri bunlar. Aynı zamanda bu da çok devamlılık olduğunu gösteriyor. Yani Gazne Devleti'nden Selçuklu'ya bir devamlılık var, bir intikal var. Türk Devlet Teşkilatı'nda devamlılığın esas olduğunu gösteren bir konuyu aslında burada ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Selçuklu'dan Osmanlı'ya bir devamlılık vardır. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir devamlılık vardır.
Yani, hocam Neslihan'dan sarı kart geldi. Kırmızı kart görmedik henüz ama sarı kart, bir kısa ara verelim. Bir kısa ara verelim, ardından hocamızla sohbetimize devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, Anadolu'nun fethinde Gazne'den gelen Türkmen beylerinin Anadolu'yu Fetih hareketlerindeki rollerine az sonra devam edeceğiz. Siz isimlerini tek tek saydınız. Daha sayacağınız isimler de mutlaka var bunların mücadelelerine. Fakat az önce söylediğiniz tezi benim kendi okumalarımda da kamuoyunda da çok bilindiğini zannetmiyorum. Örneğin bu tez Altay Köymen Hoca'da var mı? Ali Sevim Hoca'da var mı? Köprülü Hoca'da var mı? Refik Turan Hoca'mız da bildiğim kadarıyla çok üzerine durmamıştı. Yani daha devlet kurulmadan Selçuklu'nun böyle bir strateji geliştirmesi ilginç bir durum. Yani Anadolu'nun fethi üzerine bir strateji geliştiriyor. Oysa henüz ortada devlet yok.
Evet, bu dikkati çeken bir husus tabii. Önceden bu yana Oğuzların Anadolu ile olan irtibatlarının, Abbasiler çağındaki irtibatlarının bir devamlılık arz ettiğini söylüyoruz. İşte Selçuklu da bu irtibatın bir parçasıdır ve devamıdır. Dolayısıyla Gazne'nin bölgeden çekilmesiyle daha planlı bir şekilde Anadolu'nun fethi hareketlerini Çağrı Bey'in başlatmış olduğu keşif hareketleriyle beraber daha da geliştirerek Anadolu'ya doğru Selçuklu komutanları ve Gazne'den intikal etmiş olan bu miras, yani Büyük Türkmen nüfus gücü, askeri gücü aynı zamanda Anadolu'nun fethine yönelik çok yönlü bir fırsat sağlamıştır. Çok yönlü siyasi anlamda, askeri anlamda, nüfus ve sosyolojik anlamda da baktığımız zaman gerçekten kültür değişimi açısından da böyle bir potansiyel gerekiyordu. Bu zemin hazır olduktan sonra Selçuklu Devleti için tabii bir alandır, bakir bir alandır Anadolu. Çünkü Bizans açısından baktığımızda Bizans bu dönemde istikrarsızlıklar yaşamaktadır. İç kavgalar, çatışmalar yaşamaktadır. Balkanlardan istila baskıları Bizans'ı çok sıkıştırmaktadır ve içeride de kraliçeler uzun süreli yönetimlerle ülkeyi merkezi teşkilat açısından büyük bir buhrana sürüklemiştir. Bir Romanos Lekapinos adlı komutan bir generale kalmıştır devletin yönetimi 1025 yılına baktığımız zaman. Daha sonrasında ise kraliçe Zoe'ye kalmıştır. Zoe'nin uzun yıllar kraliçelik yaptığını görüyoruz. Ve Romanos Diogenes adını bildiğimiz Romain Diogen sonuçta bir ordu komutanı olarak imparatorluk tahtına geçmiştir. Ve Romain Diogen'in 1071 yılındaki savaşından önce Bizans devletinin Doğu Anadolu'daki hakimiyet süreci de güçlü bir şey yani siyasi başarı göstermez, dağınıktır. Bölgedeki avasım dediğimiz Abbasiler döneminde kurulmuş olan çeşitli beylikler, yani Müslüman beylikler var. Ahali içerisinde de çeşitli mezheplerden Hristiyanlar parçalı bir şekilde dükalıklar şeklinde Anadolu'da yönetim gösteriyorlardı. Bu durum merkezi otoritenin Anadolu'da parçalı olduğunu, olmadığını gösteriyor. Selçuklu açısından bu Anadolu'daki siyasi dağınıklık ve hoşnutsuzluk ortamı bir fırsattır. Selçuklu Devleti kendi merkezi teşkilatını güçlü şekilde 1040 yılında kurduktan sonra diğer taraftan Gazne mirasının da kendisine kalmasıyla bu Gazne Türkmen Beyleri ile birlikte kendi hanedan üyelerini de birleştirerek çok büyük bir merkezi devlet teşkilatına dönüştürme fırsatını yakaladı. İşte bu sırada 1042 yılından itibaren yapılan seferlere baktığımız zaman Azerbaycan üzerinden Güney Anadolu'ya kadar uzanan seferler var. Bugünkü Doğu Anadolu'da Türkiye-İran sınırları hattı üzerinde yapılan seferlere baktığımız zaman bu seferler neticesinde Batman'a kadar, bugünkü Musul'a kadar olan işte Hakkari üzerinden giden yol, Urmiye Gölü çevresi vesaire, bütün bu sahanın Selçuklu komutanları tarafından seferler yoluyla fethedildiğini, çeşitli bölgelere de yerleşimler sağlandığını görüyoruz 1042 yılı.
Hocam burada şu tez hakkındaki yorumunuzu da merak ediyorum. Toplandıktan sonra Seraks ya da 1035 ya da 1038'deki savaştan birisini Selçuklu kaybediyor. Hangisi olduğunu tam şu an ben hatırlayamıyorum. Ama toplandıktan sonra beyler, Tuğrul ve Çağrı Bey ile birlikte, evet, Gazne baskısı nedeniyle artık Anadolu'da bir yurt aranması ve esas kökeninde de Çağrı Bey'in keşif ve kol hareketlerinin buna dayandığı tezi Köymen Hoca'da var. Evet. Buna ilişkin sizin yorumunuz ne?
Tabii Anadolu'daki keşif hareketlerini sürekli olarak devam ettirdikleri için bunun sebebi de çok açıktır. 1014 yılında 1016, 1017, 1018 yıllarındaki birbiri ardındaki yapılan Sultan Mahmud'un baskısı Sultan Mesut döneminde yoktur. Sultan Mesut zamanındaki baskıları ya da savaşları bu şekilde görmeyiz. Çünkü Sultan Mesut'un yapmış olduğu savaşların hemen hemen tamamı Selçuklu'ya karşı başarısızdır. Geç kalmış bir müdahaledir Dandanakan müdahalesi de. Önceden göndermiş olduğu ordular her birisinde de, yani Serah'ta, Nesa'da mağlup olmuşlardır. Bütün bunlar bize Sultan Mesud'un ne kadar idari beceriksizlik sahip olduğunu, Selçukluları önemsemediğini, ordu komutanları göndererek konuyu çözmeye çalıştığını göstermektedir. Yani Sultan Mesud Dandanakan'dan önce bir sefere katılmamıştır Selçuklulara karşı. Sürekli olarak bir ordu komutanını, bir askeri subaşısını göndererek konuyu çözmeye çalışmıştır, önemsememiştir. Bir Türkmen sorunu olarak konuyu, nüfus sorunu olarak görmüştür. Askeri anlamda çok dikkate almamıştır.
Evet hocam.
Ancak bu büyük bir yanılgı olmuştur. Tabii ki Selçukluların 1043 yılında Musul'a kadar olan bölgeye Türkmen akını yaptıklarını görüyoruz. 1042 yılında yapılan akınlarda işte bu Gazne'den küskün olarak gelen Gazneli Türkmenler bulunmaktadır.
Hocam az önce ben kestim, giriş yollarını coğrafya olarak siz ifade buyuruyordunuz.
Kuzey Anadolu'dan giriş hattı var. Kuzey Anadolu'da Erzurum, Erzincan hattından güneye doğru giden bir yol var ayrıca. Erzurum'a gelmeden Gence bölgesindeki savaşa baktığımız zaman 1043 yılında Bizans ordusunun Doğu Anadolu'ya yapmış olduğu bir sefer var. Bu seferin Gence bölgesinde durdurulmuş olması, yine 1044 yılında Diyarbakır'a kadar olan seferlere baktığımız zaman buna karşılık Selçuklu'nun güneyden ilerleme çabasını görüyoruz. Kuzeyden Bizans ordusu gelince güneyden bu defa Selçuklu ordusunun ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Van bölgesindeki Ermeni beylerinin Selçuklu'dan yardım istemesi üzerine 1045 yılında Bizans'ın Van bölgesine göndermiş olduğu orduya karşı Selçuklu komutanlarının bir sefer yaparak Bizans valisi ve komutanı, Van Gölü ve çevresinin komutanı Stefan Bey'i, yani Bizans ordusunu yenilgiye uğrattığını görüyoruz. 1045 yılında Van çevresinde bir Bizans ordusunun yenildiğini görüyoruz. Demek ki hem kuzey yolunda hem güney yolunda Selçuklu-Bizans çarpışmaları çeşitli yerel beylerin de katılımıyla bir Selçuklu-Bizans ön hazırlıkları, yani büyük savaşın ön hazırlıkları olarak değerlendirilebilir ki bir büyük savaş olmuştur hemen 2 yıl sonrasında da, onu da belirtelim. 1045 yılında 9. Konstantin Monomak adını verdiğimiz imparator zamanında doğuya doğru bir sefer daha düzenledi Bizans ordusu 1045 yılında. Bu sefer Kuzey Anadolu'dan gitti. Az önceki gibi General Stefan'ın gönderdiği ordu Van bölgesinde yenilgiye uğratıldı Selçuklu Türkmenleri tarafından. Kuzeyden gönderilen ordu ise Liparit'in askerlerinden oluşuyordu. Liparit'in askerleri de Gence'de mağlup edildiler. Gence bildiğiniz gibi bugün işte İran bölgesinde Azerbaycan bölgesi olarak da bilinen Azeri Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Tuğrul Bey'in emriyle harekete geçen hanedan üyesi Kutalmış Bey Gence'de Liparit'i ve Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı 1045 yılında. Yine çatışmaların birbiri ardınca her yıl devam ettiğini görüyoruz. Demek ki Anadolu'nun bu hattında kuzeyde ve güneyde belli bölgelerde karşılaşmalar olmaya başlamıştı. Ve 1048 yılında, 1047 yılında mesela bir olayı hemen burada anlatalım. Selçuklu'nun
1047 hocam.
1047 yılında.
Evet.
Selçuklu beylerinden bir diğeri Hasan Bey, Şehzade Hasan'ın bugün Hasan Kale diye bildiğimiz bölgede şehit düşmesi üzerine Tuğrul Bey çok üzülmüştür ve bölgeye yeni bir komutan atamıştır. İbrahim Yinal bölgeye
hanedandan hocam.
Hanedandan, Yabgurlular kolundan İbrahim Yinal'ın Kutalmış Bey ile beraber harekete geçerek Pasinler Ovası'na kadar geldiklerini görüyoruz ve İbrahim Yinal Pasinler Ovası'nda 3 ittifak halinde bulunan Liparit'in de içinde bulunduğu bir orduyu mağlup etmiştir. İbrahim Yinal merkeze Liparit'i bağlayarak tutsak almış şekilde göndermiştir. Büyük hediyelerle beraber göndermiştir. Tuğrul Bey'in artık Anadolu'nun fethi için çeşitli görevlendirmeler yaptığını çok iyi anlıyoruz. Planlı bir şekilde.
Ardından, hocam burada hemen bir virgülle bir duyurayım dinleyicilerimize. Bu kez kırmızı kart görmeyeceğiz. 10 dakika daha zamanımız varmış. Konu da çok ilginç. Artı 10 dakikamız daha var. Devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz merak etmeyin. Hemen bitirmiyoruz programımızı. Güray hocamızla birlikte. Hocam buyurun lütfen devam edin.
Evet. Güneye doğru yapılan seferler açısından baktığımızda olayın ne kadar böyle Bizans'ın konuyu hakimiyet anlamında kontrol edemediğini, Anadolu'nun hakimiyetini tamamen kaybettiğini gösterecek bazı deliller var. 1048 yılındaki Pasinler Savaşı Eylül ayında olmuştu. Hemen akabinde kış ayları gelmesine rağmen Selçuklu ordusunun güneye doğru indiğini, Suriye bölgesine kadar ilerlediğini görüyoruz. Yani Anadolu'nun hemen hemen Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu bölgesi büyük bir hat halinde bütün Fırat'ın doğusu dediğimiz bölge fethedilmişti.
Hocam yani bugünkü Cerablus'a yine ta o tarihte 1048'de
evet,
yani.
İşte evet. Cerablus-Membiç hattına kadar olan bölgenin 1048 tarihinde Selçuklu ordusu tarafından bir güvenlik kontrolü amacıyla sınır kabul edilerek ele geçirildiğini söylemek istiyoruz. Yine İbrahim Yinal Liparit'i başkent Re'ye gönderdikten sonra Bizans İmparatoru tutsak düşen komutanları ve Liparit için fidye ve barış anlaşması önerisiyle bir elçilik heyeti gönderdi Selçuklu başkentine. Tuğrul Bey bu barış önerisini tam anlamıyla kabul etmedi. Kendisi yeniden bir barış şartı belirledi ve o barış şartlarını gönderdi imparatorluğa. Yani Konstantiniyye'ye o zamanki ismiyle İstanbul'a gönderilen Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in elçisi Nasürüddin Bey yeni barış şartlarını söyledi. Liparit'ten de Liparit'i serbest bıraktı ama sadece özel bazı şartlar istediğini anlıyoruz. Liparit için para istemedi, parayı iade etti. Bizim parayla satılık bir savaşımız yoktur dedi. Demek ki burada Selçuklu Devleti'nin çok daha önemli amaçlar için savaşlar, siyasi politikalar güttüğünü görüyoruz. Yani böyle bir fidye için savaşan devlet görüntüsü kesinlikle vermiyor Tuğrul Bey. Anlaşma şartlarına baktığımız zaman diyor ki İstanbul'da Battal Gazi zamanında yapılmış olan, Emeviler zamanında yapılmış olan Sahabe Camii'nin inşaatını isterim diyor. İstanbul'un içerisinde Tuğrul Bey zamanında büyük bir mahalle var, bir Müslüman mahallesi. Muhtemelen o da onlar içerisinde bile yani mesela Türkmenler, Müslüman Türkmenler olduğunu anlıyoruz. Tuğrul Bey neden böyle bir şey istedi gibi soruları sorabiliriz. Ve oradaki görevliye kadar hepsini tayin yetkisini istiyor. Mahallenin yönetimini istiyor adeta. Bu hakikaten anlamlıdır. İmparator bu şartları kabul etmiştir. Hediyelerin bir kısmının da iade edildiğini görüyoruz. Ancak Bizans'ın Selçuklu'ya vergi vermesi gibi bir tazminat da istiyor. Yani Sultan Tuğrul Bey şundan emin, bana tazminat vermeliler yoksa yeniden gelirim demek istiyor. Nitekim bu şarttan dolayı da yeniden savaşlar, çatışmalar başlayacak.
Hocam bu söylediğiniz
zaman bağlılık istiyor yani. İmparatora diyor ki bana bağlanmalısın, o zaman savaşlar durur.
Hocam bu söylediğiniz zamana Türk tarihindeki devamlılığı hatırlattı. Çünkü Atilla da Vatikan'a göndermişti aynı şeyi. Ya böyle yaparsınız ya da bu savaşlar devam ederdi. Tuğrul Bey de aynısını Bizans'a yapıyor.
Evet, tabii karşılıklı görüşme ve anlaşmalarla ilgili bu. Anlaşmışlar mıdır? Anlaşma sağlanmıştır ama bazı maddeler çıkarılarak sağlanmıştır. Demek ki o konuda artık ilişkiler rekabet şeklinde devam edecektir.
Devamlı
bu rekabetin
hocam. Evet.
İşte akınlar şeklinde veya bazen siyasi konuların bir kısmında anlaşırsınız ama bir kısmında anlaşamazsınız. Bugün de öyledir. Yani her konuda anlaşamaz iki devlet. Bazı konuda anlaşırsınız. Bazı konularda rekabetiniz siyaseten devam eder.
Hocam Anadolu'ya bu ilk fetihleri gerçekleştiren beylerin tavırları, davranışları, yaklaşımları, çünkü ademi merkeziyetçi bir yapı olduğunu programlarımızda siz Selçuklu'nun devlet anlayışının ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğunu sık sık vurgularsınız, bunun önemine değinirsiniz. Burada ne görüyorsunuz, ne tahlil ediyorsunuz? Beyler tamamıyla merkeze bağlı mı hareket ediyorlar? Kendi kendilerine hareket edenler var mı? Buna ilişkin tarihte kayıtlarımız var mı?
Aslında Anadolu fethi açısından seferlerin yönetimi merkezdendir Yani bu askeri yönetim açısından baktığımızda Tuğrul Bey bütün detaylı olaylara karışmıyor ama bir yanlışlık olduğunda merkez uyarıyor. Yanlış yerlere sefer yapıyorsunuz diye. Örneğin Güneydoğu Anadolu'da Suriye bölgesinde Müslüman halk üzerine bir Selçuklu Bey'in sefer yaptığını görünce o bölgeye değil şu bölgeye sefer yapın. Yaptığınız iş yanlıştır şeklinde uyarılarda bulunuyor. Bunun üzerine biz Türkmen beylerinin güzergah değiştirdiğini, hedef değiştirdiğini görüyoruz. Demek ki Tuğrul Bey'in gücünden de gazabından da çekiniyorlar. Yani bir şekilde merkezle uyumlu askeri veya siyasi politikalar yapmak zorundalar. Aksi takdirde üzerlerine bir ceza ordusu geleceğini düşünüyorlar. Merkezin ordusu her zaman çok daha büyük bu beylerin ordusundan. Türkmen beylerinin kuvvetleri sonuçta biraz daha başına buyruk, düzensiz kuvvetler. Merkez teşkilatının ana ordusu ise büyük seferlere katılıyor. İşte o ordu geldiğinde bunların hiçbirisi, bu beylerin hiçbiri bu orduya karşı duracak güçte değil. Metbu Sultan dediğimiz o büyük sultanın ordusu hepsinden daha
Tabii
güçlüdür.
hocam, ordunun belki bir kanadını oluşturuyorlar.
Tabii,
Orduya
öyle
katılıyorlar.
oluyorlar.
Hocam, ikinci merak ettiğim nokta Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti'nin elbette ki Türk İslam medeniyetini Anadolu'ya taşımasından ziyade bu beylerin, Türkmen beylerinin fethettikleri yerlerdeki tavırlarına ilişkin kayıtlarımız var mı? Buradaki halkla ilişkilerine, yaşantıya müdahalelerine, kendi yaşantılarını nasıl şekillendirdiklerine ilişkin kayıtlarımız var mı?
Evet, fethettikleri bölgelerde kendilerine ait olan kuralları, yasaları kısmen korumalarına müsaade ediyorlar. Mesela kiliselere baktığımız zaman kilise hukukunu aynen uygulamaya devam ediyorlar. Mezheplerinde, dinlerinde yani Ortodoksluksa Ortodoksluk, Pavlukiyenlik, Gregoriyenlik hepsinde kendilerine ait kiliseyi yaşatmalarına müsaade ediyorlar. Bu çok önemli bir husustur. Selçuklu'ya bağlılıklarını göstermeleri açısından da Selçuklu'nun özellikle itina ettiği bir husustur. Yani koruma altına alıyor bir şekilde onların dinlerini. Çünkü Bizans Anadolu'da mezhep politikası açısından bunlara ceza kesiyordu, kabul etmiyordu. Yani imparatorluk Doğu Anadolu'daki, Anadolu'nun bazı diğer bölgelerinde de mezhep dolayısıyla birliği sağlamaktan mahrumdu, uzaktı. Parçalı olmasının nedeni de buydu. Yani Selçuklu'nun önünü açan konulardan birisi Bizans'ın Anadolu'da tek başına bir mezhep birliği sağlamaya çalışması ve bunu sağlayamaması. Bir başarısızlık vardı bölgede. Selçuklu ise tam aksine onları yaşatma vaadiyle geliyordu. Yani Bizans'ın angaryasına karşı, baskılarına karşı Selçuklu'nun bir kurtarıcı gibi görüldüğünü söyleyebiliriz. Nitekim Vasburakan beyleriyle Sultan Alparslan'ın, Sultan Doğu
Ermenilerle yani
Bey'in,
hocam.
tabii Ermenilerle olan yakın ilişkileri, hatta bazen sarayın akrabalıkları, yani çeşitli üyelerinin akrabalıkları söz konusudur. Bu anlamda Ermenilerle Türklerin ilişkilerini Selçuklular döneminde temellendiğini söyleyebiliriz. Yani ilk kuruluş anlamında da devlet politikası veya devletin kurduğu ilişkiler anlamında da Ermeni-Türk ilişkilerinin bu dönemde şekillendiğini söyleyebiliriz.
Hocam, Türkmen beylerinin bu fütuhat hareketleri esnasında birbirleriyle olan ilişkilerine dair kayıtlarımız var mı? İyi mi geçiniyorlar? Yok orayı sen fethedeceksin, yok ben buraya. Yani bir kargaşa mı, yoksa merkezden planlanmış düzenli bir harekat olarak mı görmemiz gerekiyor?
Merkezden planlı büyük komutanlar var başlarında. Ancak yer yer bu komutanların kendi aralarında ayrı hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Bazı bölgelerde beylikler kurulması, bağımsız küçük Selçuklu beyliklerinin ortaya çıkışı da bunu gösteriyor. Nitekim Anadolu'nun fethinden hemen sonra, Anadolu'nun fethi tamamlanınca her bölgede bir Türkmen beyliği ortaya çıktı. Bu da aslında birbirlerinden ayrı bir beylik kurmak, devlet kurmak istediklerini gösteriyor. Hepsinde hanedan olma özelliği var. Hepsi biz kınık boyundanız diyor vesaire. Bir asalet taşıyorlar. Hanedan üyeleri olmaları hasebiyle bunların biz yer yer birbirlerine karşı da siyasi çatışmalar, askeri çatışmalar içerisine, çeşitli çıkar çatışmaları içerisine girebildiğini görüyoruz. Nitekim biz Anadolu'da fetih hareketlerinin başlangıcında da bu durumun olduğunu söyledik. Yani Yabgulular ile Tuğrul ve Çağrı Bey'in münasebetlerinin çok iyi olması düşünülemezdi. Çünkü Arslan Yabgu'nun çocuklarıydı Anadolu'ya gelenler ve Anadolu ile merkezin yer yer uyumsuz olması da tabii karşılanmalı. Birbirlerini suçlayıcı tavırlar içerisine girdiklerini de görüyoruz. Yeterli bir güce ulaşınca bağımsız hareket istekleri de gittikçe artıyordu. İşte bu durumu biz ilk beylerde de görüyoruz. Suriye'nin fethi hareketlerinde de. Suriye bölgesinde Selçuklu'nun başka kuvvetleri varsa, başka Türkmen ya da Müslüman Arap toplulukları varsa onlara da yer yer saldırıyorlar. Selçuklu Tuğrul Bey'i ne diyor? Siz sadece gaza amacıyla şu topluluklara karşı şu şekilde savaşın diye özel talimatlar gönderiyor ki tarih kitaplarında bunun çok özel olaylar için yapıldığını görüyoruz. Mesela 1054 yılında baktığımız zaman Selçuklu Tuğrul Bey Anadolu'daki bu beylerin başına buyruk hareketlerini kontrol etmek amacıyla bazı büyük kaleleri de alamamaları nedeniyle mancınıklarla yani ağır bir orduyla Doğu Anadolu'ya geliyor. Malazgirt Kalesi'ni kuşatıyor. Bu Eleşkirt üzerinden gelerek Bayburt, Malazgirt ve Van bölgesine kadar Doğu Anadolu'yu bir dolaşmak suretiyle gidiyor. Malazgirt Kalesi'ni alamıyor çünkü getirmiş olduğu mancınık bir petrol türünden bir yakıt aracılığıyla ateşe verilerek yanınca kuşatmayı kaldırmak zorunda
kalıyor. Hocam bunun nedeni de çok belli değil galiba değil mi? Casusluk hareketi mi, bir arkadan vurma mı? Bu mancının bu tartışılıyor da.
Evet. Yani Selçuklu ordusu mancınık kullanan bir orduydu Tuğrul Bey'den itibaren. Daha önce bir mancınık harekatını görmüyoruz ama özellikle 1054 seferinde bir mancınığı kullanıldığını hem Bizans kaynakları hem İslam kaynakları anlatmaktadır. Ağır bir mancınık kullanmışlar ve bu mancınık taş atmaya devam ederse herhalde kalenin fethi de kolay olacaktı. Ateşe vermeleri kritik bir araç olduğunu gösteriyor.
Evet. Fethi hocam açısından. Demek ki 1071'e gelene kadar aslında öyle birdenbire bizim tarih anlatımımızda, tarih öğretimimizde ne yazık ki 1040 tarihi dahi yani Selçuklu'nun kuruluş ve Dandanakan Savaşı dahi çok bilinmezken birdenbire 1071'e geliyoruz ve Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın büyük zaferiyle birlikte Anadolu'nun fethinin kapılarının açıldığını öğretiyoruz çocuklarımıza ve kendimiz de böyle düşünüyoruz. Oysa programımızın başından beri, geçen haftadan beri ifade ediyorsunuz.
Şu anda 1054'e kadar geldik.
Evet, şu anda 1054.
Yani ama 1054'ten 1048-1054 arasındaki olayları anlatmadık yine. Onu da
henüz,
o zaman tabii. 1050, 1051, 1052, 1053 bu yıllardaki olaylar da var. Dolayısıyla biz tarih kaynaklarında yıl yıl, bizim annal dediğimiz, yıllık dediğimiz kayıtlar vardır. İşte onlara baktığımız zaman her yıl bir olay olduğunu görüyoruz. Anadolu'nun doğu bölgesinde Selçuklu-Bizans ilişkileri açısından, Ermeni, Gürcü, Selçuklu ilişkileri açısından pek çok olay var. Biz burada en önemli olayları anlatarak zamanımızın sınırlı olması, dinleyici kitlesinin anlayabilmesi için özet olarak vermeye çalışıyoruz. Yani ortada bir sonuç var, onu sunmaya çalışıyoruz. 1054 yılını şöyle değerlendirmeliyiz. 1071'den kaç yıl önce oluyor? 17 yıl önce. Yani Malazgirt zaferinden 17 yıl önce Sultan Tuğrul Bey Malazgirt Ovası'na geldi. Malazgirt Kalesi'ni kuşattı. Malazgirt Savaşı'nın olduğu meydanda 3 ay karargah kurdu. Daha önceden de başka beyler gelmişti buraya. Kuşatmayı kısa sürede yapanlar vardı. Yani Atsız Bey'in geldiğini biliyoruz. Yine Artuk Bey'in bölgeyi güzergah olarak kullandığını biliyoruz. İşte Tuğrul Bey'in bu gelişinde eğer mancınık ve kuşatma fetihle sonuçlansaydı, mancınık yanmamış olsaydı muhtemelen fetih olacaktı. Ve kuşatma gerçekleşmiş olsaydı, fetih ile sonuçlansaydı, burada bir büyük üs kurulması an meselesiydi. Ve belki de bu defa 1054 yılını Anadolu'nun kapılarını açan olay olarak anacaktık. Yani bunu tarihte olacaktı filan şeklinde bir şey
yaklaşım
değil. Sonuçları evet açısından değerlendirirsek Doğu Anadolu'nun en kritik, en büyük kalelerinden birisi ve belki de en önemlisiydi Malazgirt. Bu açıdan önemli.
Bir de hocam bir dakikamız kaldı ama şunu bir kez daha vurgulamak lazım. Sanki bunlar kendiliğinden işte bir doğal deprem gibi, sel gibi, heyelan gibi oluşmuş hadiseler gibi algılıyoruz. Oysa programımızın başında da vurguladığınız gibi temelinde bir strateji, bir akıl, demek ki bir çalışma ve bilgi üretimi var Gürey hocam.
Evet, tabii ki Selçuklu ordusunun da çok planlı bir tecrübeyle hareket ettiğini gösteriyor olay. Yani Alparslan'ın da rastgele bölgeye gelmediğini. Buna mukabil baktığımız zaman Romen Diyojen'in de aslında askeri bir kafayla çok stratejik bir yere savunma amacıyla geldiğini ya da saldırı amacıyla çok stratejik bir üssü kullandığını gösteriyor. Neden Romen Diyojen de orada? Yani değil mi?
Evet.
Yani iki askeri akıl birbiriyle aynı yerde karşılaşıyor sürekli. Evet. Çünkü orasının stratejik olarak önemli olduğunu gösteriyor. Bugün Cerablus, Manbij hattını teröristler neden üs olarak seçtiler?
Ve biz neden Türkiye'ye teröristlerle temizleyeceğiz bunları?
Evet, elbette.
Hocam süremizi bitirmişiz.
O açıdan önemli, evet.
Çok teşekkür ederim Güray Hocam.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonundayız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya devam edeceğiz Anadolu Fetihleri konumuza. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.